9. Bölüm Kur'an ve İnşa Ettiği Zihin. Kur'an, sunduğu iman, koyduğu ilkeler, emirleri, yasakları, tavsiyeleriyle zihinleri inşa etmektedir. Unutmamalıyız ki bu zihin inşası 7. yüzyılda insanlara ulaşmış bir kitapla olmaktadır. Önceden ele alınan, Kur'an'ın insanın hayatının merkezine Allah'ı koyması, olağanüstülükleri, tarihte oynadığı rol ve anlam vermesi gibi önemli özelliklerinin yanına, Kur'an'ın çağını aşan şekilde zihinleri inşa etmesini de eklemeliyiz. Gerçekten de Kur'an, insanlarla buluştuğu çağda o çağı aşacak şekilde zihinleri inşa etmiş midir? Yoksa çağı aşan zihin inşası olarak görülen özellikler, 7. yüzyıl Mekke ve Medine'sinde yaşamış Muhammed'e atfedilebilir mi? Bu bölümde somut örnekler üzerinden bu konuyu ele alacağım. İnsan hakları, yönetim ilkeleri, savaş ilkeleri, bilimsel zihin ve çevre bilinci gibi konuları bu bölümde kısaca inceleyeceğim. Örneğin bilimin insanlık için ne kadar önemli olduğu modern çağın başlangıcından bu yana yaygın olarak takdir edilmektedir. Ama böylesine bilimi takdir eden bir zihniyetin hakim olmadığı 7. yüzyılın Arap Yarımadası'nda zihinlerin bu yönde şekillenmesinin harikalığına dikkat çekmeye çalışacağım. Bir yandan Kur'an'da insanlık için çok önemli konularda çağın kısır bakış açılarını aşan ifadeler olduğunu ortaya koymaya çalışırken, bir yandan da Kur'an'ın bu önemli hususlarda zihinleri şekillendirme tarzı ve koyduğu ilkeler sebebiyle rehber edinilmeye layık kaynak olduğunu göstermeye çalışacağım. 1. Adalet. Nisa suresi 58. Gerçekten de Allah, emanetleri sahiplerine teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah size ne de güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah işitendir, görendir. Kur'an'ın insanlara ulaştırdığı mesajlar içerisinde adil olmak önemli bir yere sahiptir. Kur'an'ın birçok ayetinde adaletli olma emriyle karşılaşırız. Hazreti Muhammed'in yaşadığı dönemde Arap Yarımadası'nda kavimlerin çıkarlarını adalet ilkesinin üzerinde gözetecek şekilde davranma eğilimi yaygındı. Kendi kavminden olana zalim olsa bile yardımcı olmayı öven bir dayanışma ahlakı yaygındı. Kur'an, ilk muhataplarının bu yaygın eğiliminin olduğu ortamda adalet ilkesinin bir topluluğa duyulacak bağlılıktan daha önemli olduğunu vaaz etti. Maide Suresi 8. Ey iman edenler! Adil tanıklar olarak Allah için hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletten alıkoymasın. Adaletli olun. Bu takvaya daha yakındır. Allah'tan sakının. Gerçekten de Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Adalet açısından en temel ilkelerden biri, mensup olunan ırk, millet, kabile gibi aidiyetlerden dolayı ayrımcılığa tabi tutulmamaktır. Aşağıdakiler ve benzeri Kur'an ayetleri farklı kabilelerden veya farklı ırklardan olmayı üstünlük sebebi olarak değil fakat Allah'ın yaratmasındaki bir çeşitlilik olarak göstermektedir. Hucurat Suresi 13. Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız ondan en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır. Rum Suresi 22. Onun delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Gerçekten de bunda bilenler için dersler vardır. Üstünlüklerini mensup oldukları toplum üzerinden tanımlamaya çalışanlara Kur'an, toplumsal aidiyetlerin bir üstünlük sebebi olmadığının, üstünlüğün Allah'la ilişki ve erdemli davranma gibi kriterlerle belirlendiğinin dersini vermiştir. Binlerce yıl beyaz, siyah, sarı ırk gibi renk farklılıkları temelinde ırksal ayrımcılık yapıldığı ve ırksal farklılıklar üzerinden birçok zulmün işlendiği hepimizin malumudur. Bilinen birkaç bin yıllık insan tarihinde adaletsizliklerin ve insan hakları ihlallerinin en önemli sebepleri nelerdir diye sorulsa, hiç şüphesiz ırksal ayrım bu konudaki listenin başlarında yer alacaktır. Kur'an, renk farklılıklarını Allah'ın yaratmasındaki bir çeşitlilik olarak tanıtmış ve bunun üzerinden üstünlük iddialarını reddetmiştir. Birçok toplumda zenginlerin kayırıldığına ve fakirlerin zenginler karşısında haklarının ihlal edildiğine tanık olmaktayız. Ayrıca yönetici konumda olanların ve adaleti dağıtma vazifesini üstlenenlerin yakınlarını kayırmaları da önemli bir sorun olabilmektedir. Kur'an, adalet ve insan hakları açısından bu önemli hususlarda şu uyarıyı yapmıştır. Nisa suresi 135. Ey inananlar! Kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhlerine bile olsa Allah için şahitler olarak adaleti gözetin. Onlar ister zengin, ister fakir olsun. Allah onlara daha yakındır. Adaletten dönüp de heveslerinize uymayın. Eğer eğrilik gösterirseniz veya yüz çevirirseniz bilin ki Allah işlediklerinizden şüphesiz haberdardır. Kur'an'da Hazreti Muhammed'e kendisine kötülük yapanlara karşı da adil bir tutum benimsemesi emredilir. Peygamber'e yapılan kötülükler bile adaletsiz davranmak için mazeret olamıyorsa, hiç kimse kendisine yapılan kötülükleri adaletsizliğin gerekçesi olarak sunamaz. Maide Suresi 42. Hep yalana kulak verir, durmadan haram yerler. Sana gelirse ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Aralarında hükmedecek olursan adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adil olanları sever. Kur'an'da adalet açısından çok önemli hususlarda uyarılar yapılmıştır. Irksal ayrımın, kabile kayırmacılığının, zengin-fakir farkı gözetmenin, yakınlara imtiyaz tanımanın, düşmanlara karşı adaletsizliği meşru sanmanın önü kapatılmıştır. Fikir özgürlüğü. Tarih boyunca birçok kültürde farklı fikirlere karşı çok düşük tolerans olmuştur. Birçok toplumda kabilenin, devletin veya imparatorluğun resmi ideolojisinin fikir olarak benimsenmediğinin beyanı bile mümkün değildi. Böylesi bir fikir beyanı hapse atılmaktan öldürülmeye kadar birçok cezayı beraberinde getirebilirdi. Oysa Kur'an'a göre Allah'ın varlığını veya İslam'ı inkar etmenin dünyevi hiçbir cezası yoktur. Burada şu farka da dikkat edilmelidir. Bir devletin ve İslam'ın ontolojik iddiası arasında çok büyük fark vardır. Bir devlet, insanların kurallarına bağlı yaşadığı, siyasi bakımdan örgütlü olan bir yapıdır. Birçok zaman kendisine bağlı bireyler üzerinde geniş haklar iddia eder ama insanların ve evrenin yaratıcısı olduğu ve öldükten sonra insanları yargılayacak bir varlık olduğu iddiasında değildir. Oysa İslam, evrenin ve insanların yaratıcısının insanlara gönderdiği bir sistem olduğu ve bu sistemin sahibi olan Allah'ın insanları öldükten sonra yargılayacağı iddiasındadır. Devletin ontolojik iddiasında devlet bireylerin yaratıcısı olmadığı için, devletin zihinlerin nasıl düşünmesi gerektiğini dikte etmesi için meşru bir temel gösterilemez. Oysa İslam Allah'ın sistemidir. Bireylerin yaratıcısı olan ve ahirette yeniden yaratacak olan Allah'ınsa, insanların nasıl düşünmesi ve eylemde bulunması gerektiğini belirlemesi meşru hakkıdır. Buna rağmen İslam'da tam bir fikir özgürlüğü vardır. Din konusundaki inanç ve eylemlerin özgür iradeyle gerçekleşmesi gerekir. Allah'ı inkar etmenin, İslam'ı inkar etmenin, putperestliğin, Müslüman iken başka bir dine geçmenin, hatta İslam'ın değerlerini alay konusu etmenin en ufak bir dünyevi cezası yoktur. Her ne kadar mürtedliğe, dinle alay etmeye ve inanan bir Müslümanın dini ibadetlerini yapmamasına fıkıh alanında bazı cezalar öngörülmüş olsa da, bu cezalar Kur'ani bir temelden yoksundurlar ve Kur'an'la çelişmektedirler. Yunus Suresi 99. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi topluca iman ederlerdi. O halde inansınlar diye insanları sen mi zorlayacaksın? İslam, her bireyin özgür iradesiyle inanmasını veya inkar etmesini ister. İnanmayı değerli kılan da budur. Özgür iradeyle İslam'ı kabul etme veya etmeme, uygulama veya uygulamama şansı varken, tercihin olumlu yönde kullanılıyor olması değerlidir. İnanç veya uygulama alanındaki baskılar, ikiyüzlü insanlar üretmekten başka bir işe yaramaz. Bunlarsa İslam açısından en zararlı kimselerdir. Kur'an'da aşağıdaki ayetlerde görüldüğü gibi Allah'ı inkar edenler ahiret cezasıyla korkutulur ama bunlara hiçbir dünyevi ceza öngörülmez. Nahl Suresi 106. Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar edip, kalbi imanla dolu olduğu halde baskıyla zorlanan hariç, göğsünü inkara açarsa, işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Onlar için büyük bir azap vardır. Dikkat edilirse, Nahl Suresi 106. ayete göre baskı sonucunda Allah'ın inkar edilmesi, gerçek inkar sayılmamaktadır. O zaman baskıyla bir insanın Müslüman olması veya Müslümanlıktan başka bir dine dönmek istiyorsa zorla bunun engellenmesi nasıl Müslüman olmak sayılır? Zorla İslam'ın reddettirilmesinin bir değeri yokken, zorla İslam'ın kabul ettirilmesinin bir değeri olabilir mi? bazı fıkıh ekolleri toplumda disiplini sağlamak için ne görüş beyan etmiş olursa olsun, İslam dininden başka dine dönenlerin öldürülmesi veya herhangi bir cezaya çarptırılması mümkün değildir. Nitekim şu iki Kur'an ayetinde İslam dininden dönenlerden, yani terimsel ifadesiyle mürtetlikten bahsedilmektedir, fakat onlara hiçbir dünyevi ceza öngörülmemektedir. Bakara Suresi 217. Sizden kim dininden döner mürtet olursa ve kafir olarak ölürse, onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa gider. Onlar cehennemliktirler ve orada devamlı kalırlar. Maide Suresi 54. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah onların yerine kendisinin sevdiğini ve kendisini seven, inananlara karşı alçak gönüllü, inkarcılara karşı onurlu ve zorlu bir toplum getirecektir. Bunlar Allah yolunda mücadele ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın dilediğine verdiği lütuftur. Allah kapsayıcıdır, bilendir. Bakara Suresi 217. ayette mürtet olduktan sonra kafir olarak ölenlerden bahsedilmektedir. Eğer mürtetlerin öldürülmesi gerekseydi, bu hal üzerine yaşayıp kafir olarak ölmelerinden değil, öldürülmelerinden bahsedilmesi gerekmez miydi? Maide Suresi 54. ayette ise mürtetlerin dinden dönmesiyle İslam'ın bir şey kaybetmeyeceği anlatılırken herhangi bir dünyevi ceza gündeme getirilmez. Benzer şekilde Ali İmran Suresi 86. ayette iman ettikten sonra kafir olanlardan bahsedilmekte fakat dünyevi bir öldürme cezasından bahsedilmemektedir. Aksine Ali İmran Suresi 89. ayette bunlar daha sonra tövbe ederlerse Allah'ın bağışlayıcılığı hatırlatılmaktadır. Eğer dinden dönenin cezası öldürülme olsaydı, daha sonra tövbe şansı bulması mümkün olmazdı. Kısacası dinden dönenlerin öldürülmesi yönünde alınmış olan kararlar Kur'an'la çelişmektedir. Benzer şekilde İslam'ın değerleriyle alay edenlerin öldürülmesiyle ilgili kararlar da İslam'la çelişmektedir. Her Müslüman kendi değerleriyle alay edilmesinden rahatsız olur ama Kur'an böyle bir terbiyesizliği yapanlara karşı şiddet kullanmaya izin vermemiştir. Kur'an'ın izin verdiği fikir özgürlüğü ilk muhataplarının ve vahyedildiği asır ve bölgenin çok üzerinde bir seviyededir. O dönemde Kur'an'ın böylesine zihin inşasına rağmen Hazreti Muhammed'in vefatından sonra kurulan devletlerdeki hukukçular birçok zaman Kur'an'ın sunduğu fikir özgürlüğünün etrafından dolanmışlardır. Nisa Suresi 140. O, kitapta size şöyle bildirdi. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman onlar bundan başka bir konuya geçinceye kadar kâfirlerle beraber oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Maide Suresi 58. Onlar birbirinizi namaza çağırdığınızda onu alay ve oyun konusu edinirler. Bu gerçekten de düşünmeyen bir topluluk olmalarındandır. Görüldüğü gibi Nisa suresi 140. ayette Kur'an ayetleriyle alay edildiğini işiten Müslümanlara bu alay döneminde alayın yapıldığı mekanı terk etmeleri söylenmekte fakat şiddet kullanmaları tavsiye edilmemektedir. Maide suresi 58. ayette ise namaza yapılan çağrıyla alay edenlerden bahsedilmekte, yine herhangi bir şekilde şiddet tavsiye edilmeden bunu yapanların düşüncesizliği anlatılmaktadır. Bu iki sure, Müslümanların belli bir güce kavuştuğu Medine döneminde inmiş surelerdir. Daha güçsüz olup da sonradan göç etmek zorunda kaldıkları Mekke dönemine ait sureler değildir. Kısacası hiç kimse bu surelerin Müslümanların güçsüzlük dönemine ait olup da bu yüzden İslam'la alay edenlere karşı şiddet kullanılmadığını söyleyemez. Yine Medine döneminde inen bir surede Müslümanlara kendileriyle alay edenlere karşı şiddet kullanmaları değil, sabretmeleri söylenir. Ali İmran Suresi 186. Elbette mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok incitici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız bilin ki bu üzerinde kararlılık gösterilecek işlerdendir. Görüldüğü gibi Kur'an'da değil sadece fikir özgürlüğüne, karşı tarafın şiddete başvurmadan İslami değerlerle alay etmesine karşı bile tolerans vardır. Karşı tarafın alayına bile şiddet uygulanmıyorsa, İslam'a aykırı fikir beyanlarına karşı bir şiddet uygulanması söz konusu olamaz. Bu yüzden İslami değerlerin gereğince uygulandığı yerler, bir ateistin, bir putperestin, bir deistin veya herhangi bir fikri benimsemiş bir kimsenin, benimsediği görüşü bir ceza korkusu olmadan rahatça beyan edebileceği yerler olmalıdır. Müslümanlar eğer bu ortamı sağlayamıyorlarsa, ne yazık ki birçok zaman İslam'la Müslümanlar arasında fark olabildiğini unutmamak gerekir. Bu kitabın odak noktası ise Müslümanlar değildir, İslam'dır. Bir bireyin Müslüman olmamasına, Müslüman birinin Müslüman kalmamasına dünyevi bir ceza öngörülemeyeceği gibi, İslam dinini benimseyen birinin dininin gereklerini yerine getirmemesine de dünyevi bir ceza öngörülemez. İslam'a inanmak gibi İslami imana uygun eylemlerde bulunmak da özgür iradeyle olmalıdır. Zorla kıldırılan bir namazın jimnastik hareketlerinden, zorla tutturulan bir orucun diyetten farkı yoktur. Nitekim Kur'an'da namaz, oruç, hac gibi ibadetler birçok yerde geçmekle beraber, bu ibadetlerin geçtiği yerlerde tek bir kez bile bu ibadetlerin yapılmamasının karşılığında dünyevi bir ceza öngörülmemiştir. Aşağıdaki Kur'an ayetleri dinle ilgili her türlü zorlamanın reddedilmesi gerektiğini göstermektedir. Bakara Suresi 256. Dinde zorlama yoktur. Gerçekten de doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim kötülüğün merkezi olan güç odaklarını reddedip Allah'a inanırsa kopmayan sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir. İsa Suresi 15. Kim doğru yolda giderse ancak kendisi için doğru yoldadır. Kim de sapıklık ederse yalnız kendi aleyhine sapmıştır. Hiçbir günahkar başkasının günahını taşımaz. Gâşiye Suresi 21. Öğüt ver, çünkü sen ancak öğüt verensin. 22. Sen onlar üzerine bir zorlayıcı değilsin. Yönetim ilkeleri. Kur'an, detaylı bir şekilde siyasi bir sistem tarifi yapmamıştır. Ne tarihte uygulanmış olan halifelik sistemine, ne de modern dönemde uygulanan başkanlık veya yarı başkanlık sistemine benzer bir sistem Kur'an'da tarif edilmiştir. Kur'an'ın söyledikleri kadar söylemedikleri de önemlidir. Bu hususa bu bölümün başlığında Kur'an'ın bilinçli suskunluklarını ele alırken değineceğim. Kur'an, kendi çağının etkisiyle yazılmış, insan elinden çıkmış bir kitap olup, Hazreti Muhammed sonrası için Arap kabilelerinkine benzer bir yönetim şemasını dini bir emir gibi buyurmuş olsaydı, kısa zamanda çok hızlı genişlemeyle oluşan yeni durumlara ve günümüzdeki gibi teknolojinin sunduğu yeni imkanların siyasi yapıları etkilediği dönemlere uyumda büyük zorluklar yaşanırdı. Kur'an, detaylı bir siyasi yapı emretmeyerek, değişen koşul ve şartlara uygun olarak Müslümanların nasıl yönetileceklerini kendilerinin belirlemesine kapı açmıştır. Elbette böyle bir durumda yönetim yapısını oluşturanlar, oluşturdukları yapının olumlu ve olumsuz yönlerinin mesuliyetini üstlenmiş olmaktadırlar. Buna karşın Kur'an, yönetimle ilgili konularda tamamen sessiz kalmış da değildir. Kur'an'da her çağ için geçerli yönetim ilkeleri bulunmaktadır. Bu başlık altında bunların bir kısmına değineceğim. 1. Adalet. Öncelikle yukarıda ele alınan adalet ilkesinin hayatın başka alanlarında olduğu gibi yönetim ilkesi olarak da çok önemli olduğunu hatırlayalım. Siyasi yapının şekli tarihte yer aldığı dönem ne kadar değişiklik gösterirse göstersin, adalet ilkesi her halükarda değişmemesi gereken bir yönetim ilkesidir. Mümtehine Suresi 8. Gerçekten de Allah adaletli olanları sever. 2. Merhamet. Kur'an'da insanların birbirlerine karşı merhametli bir şekilde yaklaşması birçok Kur'an ayetinden anlaşılan bir ilkedir. Aynı ilke yöneticilerin yönetilenlere karşı da takınması gereken önemli bir yönetim ilkesidir. Kur'an'da Hazreti Muhammed'in Müslümanlar için güzel bir örnek olduğu ifade edilmiştir. Yaşadığı dönemde Müslümanların siyasi lideri de olan Hazreti Muhammed'in etrafındaki insanlara merhametli yaklaşımı Kur'an'da anlatılmıştır ve bu da daha sonraki tüm yöneticiler için geçerli bir yönetim ilkesidir. Ali İmran Suresi 159. Allah'ın rahmeti sayesinde onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet, onlar için bağışlama dile. İş konusunda onlara danış. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a dayanıp güven. Şüphesiz Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever. Araf Suresi 199. Sen af yolunu tut, uygun olanı emret ve cahillerden yüz çevir. 3. Danışma. Kur'an'da yönetim konusunda danışma çok önemli bir ilke olarak ortaya konulmuştur. Üstelik Allah'tan vahiy alan Hazreti Muhammed bile bu ilkenin istisnası değildir. Siyaset tarihinde gördüğümüz birçok lider, fırsat bulduklarında diktatörleşme, gücü merkezileştirme eğilimi göstermişlerdir ve en çok ihlal ettikleri ilkelerden birisi başkalarına danışmak olmuştur. Eğer Hazreti Muhammed Kur'an'ı kendisi yazsaydı, başkalarına danışmasını emreden ifadeleri Kur'an'a koyması beklenmezdi. Yukarıda alıntıladığımız Hazreti Muhammed'in çevresindekilere merhametli yaklaşımını anlatan Âl-i İmrân suresi 159. ayetin devamında iş konusunda onlara danış denilerek Hazreti Muhammed'i kapsayacak şekilde danışma ilkesinin uygulanması emredilmiştir. O zaman hiç kimse insanlara danışmayı bir kenara bırakarak keyfince insanları yönetmeye kalkamaz. Şu ayette de Müslümanların işlerini danışarak görmeleri ifade edilmiştir. Şura suresi 38. Onlar Rablerinin davetine uyarlar ve namazı kılarlar. Onlar aralarındaki işleri danışarak hallederler. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da harcarlar. 4. Emanetin ehline verilmesi. Yönetimde gözetilmesi önemli diğer bir Kur'ani ilke, emanetin ehline verilmesidir. Birçok farklı yönetimde bu ilkenin ihlal edilmesi yüzünden toplumlar büyük zarar görmüştür ve görmektedir. Toplumdaki yönetici kadrolara yakınlarını, hemşerilerini, menfaat sağlayanları getirmek gibi eğilimler yüzünden toplumlar önemli kayıplar vermektedir. Yönetim kademeleri önemli görevlerdir. Bu görevlere topluma en iyi hizmet edecek, becerikli, dürüst, vazifesini en başarılı şekilde yapabilecek şahısların, kısacası işin ehli şahısların getirilmesi, tüm toplumun menfaatinin gereğidir. Bu konuda ilgili Kur'an ayeti şöyledir. Nisa suresi 58. Gerçekten de Allah size emanetleri ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah size ne kadar güzel öğüt veriyor. Doğrusu Allah işitendir, görendir. 5. Dil ve ırk ayrımı yapmamak. Tarih boyunca falanca dili konuştuğundan dolayı veya falanca ırka mensup olduğu için ikinci sınıf insan muamelesi gören çok insan olmuştur. Kur'an'ın indiği dönemde ve sonraki yüzlerce yılda dil ve ırk ayrımından dolayı sayısız insan zulme uğramıştır. Kur'an, dil ve ırk farklılıklarını ayrım unsuru olarak değil, zenginlik olarak sunmuştur. Dil ve ırk ayrımı yapmamak, hem her bireyin hem de devlet gibi siyasi yapıların gözetmesi gereken önemli bir ilkedir. Rum Suresi 22. Onun delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Gerçekten de bunda bilenler için dersler vardır. 6. Uzlaştırıcı olmak. Yöneticilerin Kur'an'dan çıkartabilecekleri diğer bir ilke uzlaştırıcı olmak, ayrıştırıcı olmamaktır. Bazı yöneticiler toplumsal kesimleri birbirine düşürerek bu kesimleri zayıflatmaya ve böylece daha kolay yönetmeye çalışmışlardır. Kur'an ideal durumu uzlaşmış, birlik halinde bir topluluk olarak gösterir. Parçalanmışlığı, akılsızlığın bir sonucu olarak gösterir. Haşr suresi 14. Sen onları birlik sanırsın. Oysa kalpleri paramparçadır. Bu, şüphesiz onların akıl etmeyen bir topluluk olmalarından dolayıdır. 7. Rüşvet vermemek. Birçok toplumu kemiren ve aşındıran en önemli sorunlardan biri rüşvet vermektir. Kur'an bu konuda da gerekli uyarıyı yapmıştır. Rüşvete geçit verilmeyen bir toplum oluşturmaya çalışan bir yönetim, Kur'an'ı bu ilkeye uygun bir hedefe göre hareket etmiş olur. Bakara suresi 188. Birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için karar vericilere rüşvet vermeyin. Savaş etiği. Kur'an, insan canına kıymayı en büyük haramlardan biri olarak yasaklamıştır. Buna karşın İslam'ı yok etmeye ve Müslümanları öldürmeye çalışanlar olmuştur. Gerçekçi bir dinin istenmeyen fakat kimi zamanda kaçınılamayan savaş durumlarıyla ilgili açıklamalar yapması çok önemlidir. Eğer Kur'an'da savaş, öldürmenin serbest bırakıldığı istisnai bir durum olarak gösterilmeseydi, o zaman İslam'ın mutlak bir pasifizmi desteklediği, Müslümanların kendilerini öldürmeye kalkanlara karşı koymaması gerektiği sonucuna varılabilirdi. İslam'ı yok etmeye, çocuk ve yaşlı demeden Müslümanları öldürmeye kalkanlara karşı koymak değil, karşı koymamak etik açıdan sorumludur. Uluslararası hukukta da meşru müdafaa insanların en doğal hakkı olarak kabul edilir. Örneğin Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesine göre saldırıya uğrayanların meşru müdafaa hakkı vardır. Kur'an, savaşmayı tümden reddetmemekte ancak karşı tarafın saldırganlığı durumunda savaşmaya onay vermektedir. Bu yaklaşımda savaşta yok etmeye ve öldürmeye gelenleri öldürme iznini gerekli kılmaktadır. Hac suresi 39. Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla onlara karşı savaş açanlara savaşma izni verildi. Şüphesiz Allah onlara yardım etmeye güç yetirendir. Bazıları Kur'an ayetlerini bağlamından kopartarak karşı tarafın savaş açması durumunda verilen savaş iznini, Müslümanların kendilerinden olmayan herkesi öldürebileceğinin bir göstergesi olarak sunmaya çalışmışlardır. Bu konuda en çok şu ayet istismar edilmiştir. Tevbe suresi 5. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları tutuklayın, kuşatın ve onların bütün geçit yerlerini kesip tutun. Oysa bu ayet, ait olduğu surenin bütünlüğü içerisinde okunursa, Müslümanlarla savaşan ve aralarındaki antlaşmanın şartlarına uymayanlara yönelik olduğu kolayca anlaşılabilir. Tevbe suresinin ilk ayetinin bile okunması, bu suredeki savaş izninin İslam inancı dışındaki herkese yönelik olmayıp, peygamber ve yanındakilerle savaşan belli bir kitleye karşı olduğunu anlamamızı sağlar. Tevbe suresi 1. Bu, müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza Allah'tan ve elçisinden kesin bir uyarıdır. Tevbe suresinin sonraki ayetlerindense bahsedilen kişilerin savaş başlattığı açıkça anlaşılmaktadır. Tevbe suresi 12. Ve eğer antlaşmalardan sonra yine yeminlerini bozuyorlarsa ve dininize hınç besleyip saldırırlarsa bu durumda kafirlerin önderleriyle çarpışın. Çünkü onlar yeminleri olmayan kimselerdir. Belki cayarlar. 13. Yeminlerini bozan, elçiyi yurdundan sürmeye çabalayan ve sizinle ilk defa savaşa başlayan bir toplulukla savaşmaz mısınız? Korkuyor musunuz onlardan? Eğer inanıyorsanız, kendisinden korkmanıza Allah daha layıktır. Kur'an'a tutarlı hermenötik bir yaklaşımda bulunabilmek için en önemli prensip, Kur'an'ın bütünlüğünü göz önünde bulundurmak ve ayetleri öncesiyle sonrasıyla birlikte değerlendirmek olmalıdır. Kur'an'a bu şekilde yaklaşım, savaş izninin sadece karşı tarafın saldırmasına bağlı olduğunu göstermektedir. Ayrıca Kur'an, sürdürülen bir savaşın aşırıya gitmeden yürütülmesini de öğütlemektedir. Bakara suresi 190. Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda savaşın, ancak aşırı gitmeyin. Elbette Allah, aşırı gidenleri sevmez. Savaş etiği üzerine çalışanlar, modern savaş etiği çalışmalarında savaşın başlatılma şartlarının yanı sıra savaşın nasıl sürdürüleceği konusunun önem verilerek üzerinde durulduğuna tanıklık ederler. Bir savaş, makul nedenlerle başlatılmasına rağmen içinde haksız eylemler de bulunulabileceği gibi, makul olmayan nedenlerle başlatılıp adil şekilde sürdürülebilir. Kur'an'ın savaş iznini karşı tarafın saldırmasına bağlamasının yanında, savaş başladıktan sonra her yolun mübah olduğunu söylememesi, aksine savaş sırasında da aşırıya gitmeyin diye öğütlemesi, Jasin Bello'nun gözetilmesi açısından önemlidir. Kur'an, sadece saldırıda bulunmayanla savaşmayı yasaklamakla ve savaşta aşırı gitmemeyi öğütlemekle kalmaz, aynı zamanda karşı taraf savaşma isteğinden vazgeçerse ve barışa yanaşırsa barışı öğütler. Bakara suresi 193. Fitne kalmayıncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse artık zulüm yapanlardan başkasına karşı düşmanlık yoktur. Enfal suresi 61. Eğer onlar barışa eğilim gösterirlerse sen de ona eğilim göster ve Allah'a güven. Barışın sürdürülmesi ve savaşların önlenmesi açısından tarafların antlaşmalar yapmaları ve yapılan antlaşmaların şartlarına uymaları önemli hususlardır. Kur'an bu konuda da sessiz kalmamış ve Müslümanlar için önemli prensipler koymuştur. İslam'ın ötekiler ve özellikle de düşmanla iletişim kurma konusundaki görüşlerini anlamak son derece önemlidir. Hazreti Muhammed, İslam'ı ve kendisini yok etmeye çalışmış olan müşriklerle Hudeybiye Antlaşması'nı imzalamış ve çevresindekileri Müslümanların bazı hoşnutsuzluklarına rağmen bu antlaşmayı uygulamıştır. Müşrikler antlaşmayı bozdukları zaman Müslümanlar da antlaşmaya uymayı durdurmuşlar, ancak bu durumda bile müşriklerden antlaşmaya bağlı kalanlarla antlaşmaya uygun olarak yaşamaya devam etmişlerdir. Bu durum şu ayette açıkça görülmektedir. Tevbe suresi 4. Ancak müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınızdan, antlaşmadan bir şey eksiltmeyenler ve size karşı hiç kimseye yardım etmeyenlerden başka, artık antlaşmalarını süresi bitene kadar tamamlayın. Şüphesiz Allah sakınanları sever. Kur'an'daki Müslümanların sözlerini, yeminlerini yerine getirmelerini öğütleyen ayetlerde, Müslümanların imzaladıkları antlaşmalara sadık kalmalarının önemini göstermesi açısından önemlidir. Aşağıdaki ayet buna örnektir. İsra suresi 34. Ahde vefa gösterin. Çünkü ahit bir sorumluluktur. Müslümanların yaptıkları antlaşmalara uymaları o kadar büyük önem taşır ki, başka Müslümanlara yardımda bulunacakları zaman bile önceden yaptıkları antlaşmaları göz önünde bulundurmaları gerektiği bildirilmektedir. İlgili iki ayet şöyledir. Nisa suresi 90. Ancak sizinle aralarında antlaşma bulunan bir kavme sığınanlar ya da hem sizinle hem kendi kavimleriyle savaşmak istemeyip bundan göğüslerini sıkıntı basıp size gelenler dokunulmazdır. Allah dileseydi onları üstünüze saldırtır, böylece sizinle çarpışırlardı. Eğer sizden uzak durur, sizinle savaşmaz ve barışı size bırakırlarsa, artık Allah sizin için onların aleyhinde bir yol kılmamıştır. Enfal suresi 72. Gerçek şu ki, iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerle, hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar sizin onlara hiçbir şeyle velayetiniz yoktur. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse, yardım üzerinizde bir yükümlülüktür. Ancak sizlerle aralarında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhinde değil. Allah yaptıklarınızı görendir. Kur'an'ın antlaşmalara yaptığı vurgunun önemi yeterince anlaşılamamıştır. Kur'an ayetlerinden peygambere düşmanlık edenlerle bile antlaşma yapıldığı ve Müslümanların bu antlaşmaların şartlarına uyduğu görülmektedir. Bundan çıkarılması gereken prensip, Müslümanların asla anlaşma yapılamayacağını iddia edebilecekleri hiçbir düşmanın olmadığıdır. Düşmanın kimliği, anlaşma yapılamamasının sebebi olarak kabul edilemez. Kısacası Kur'an'dan savaş etiği açısından önemli prensipler olan karşı taraf saldırmadan savaşmama, savaşı kuralsız bir şekilde yürütmeme, karşı tarafın barış istemesi durumunda savaşı sürdürmeye çalışmama ve antlaşmalara riayet etmek çıkmaktadır. Müslümanların güçlü olduğu Medine döneminde de bu prensiplere aykırı hiçbir ayet vahyedilmemiştir. Bazı Müslüman yöneticilerin zayıf devletleri fethetmek ve ganimet elde etmek için Müslüman olmamayı savaş sebebi saydıkları doğrudur. Birçok dünya devletinin olduğu gibi Müslümanların çoğunlukta olduğu devletlerin yöneticileri de oportünist yaklaşımlar benimsemişler, dini ve etik prensipleri çıkarlar için göz ardı etmişlerdir. Bizi bu kitapta ilgilendiren tarih boyunca Müslümanların ne yaptıkları değil, İslam'ın ne olduğudur. Müslüman olma sebebimiz İslam'ın ne olduğuyla ilgilidir. Müslümanların ne yaptığıyla değil. İslam'ın barışı öncelediği ve savaş etiği üzerinde çalışanların takdir edeceği etik prensipler koyduğu açıktır. İslam, tarihin bir dönemi için ve bazı insanların menfaati için uydurulmuş bir din olsaydı, böylesine evrensel prensipler koyması beklenmezdi. İslam'ın güçlü olduğu dönemde müşriklere karşı her şeyin meşru olduğu, onlar savaş açmasa da müşrik oldukları için yok edilebilecekleri, onlarla savaşta Müslümanların diledikleri gibi davranabilecekleri, mallarına el konulabileceği, onlarla yapılan antlaşmaların hiçbir geçerliliği olmadığı söylenebilirdi. Ama böyle yapılmadı. Savaş etiği açısından tarihin her döneminde geçerli olan prensipler Kur'an tarafından konuldu ve Hazreti Muhammed tarafından o döneme uygun olarak uygulandı. Zayıfı koruma. İslam, ezilenlerin, güçsüzlerin, muhtaçların yanında olan ve zayıfların aleyhine olan statükoyu bozan devrimci bir dindir. Kur'an ayetleri, zayıf durumda olan fakirlerin, kadınların ve kölelerin durumunun düzeltilmesine katkıda bulunmuştur. Nietzsche'ye göre, dinin zayıf yanında yer alması köle ahlakıdır ve dinin olumsuz yönlerinden birisidir. Nietzsche'nin din olarak gördüğü Hristiyanlıktı ve eleştiri oklarını ona yöneltmişti. Fakat zayıfı koruma hususunda, Hristiyanlığa yönelik söyledikleri önemli ölçüde İslam için de geçerlidir. İslam zayıf olmayı kutsamamıştır ama zayıfların durumunun düzeltilmesi yönünde hükümler getirmiştir. Nitekim İslam ve Hristiyanlıktan sonra en geniş takipçi kitlesine sahip din olan Hinduizm, birçok kişinin ezilen ve zayıf durumunun devamını sağlayan kast sistemini meşrulaştırmada önemli rol oynamıştır. Muhammed eğer din uydursaydı, kendine ait olduğu cinsi ve sınıfı kayıran, ayrıca İslam'ın ilk muhataplarının ileri gelenlerinin rahatça kabul edeceği bir din uydurması beklenirdi. Hazreti Muhammed erkek ve özgür bir birey olmasına karşın kadınların ve kölelerin durumunu düzeltti. Ayrıca vahyin ilk muhatapları olan Mekkeliler ve Medinelilerin ileri gelenlerinin önemli bir kısmı, Kur'an'ın zayıfları koruyan hükümleri yüzünden İslam'dan uzak durdular. İslam, onların beğeneceği hükümleri değil, zayıfı koruyan ve yükselten, evrensel ilkeler koyan hükümler getirdi. Öncelikle fakirlerin durumunun düzeltilmesine yönelik birçok Kur'an ayetinden iki tanesini örnek olarak vereceğim. Tevbe suresi 60. Sadakalar, Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekat toplayan görevliler, kalpleri ısındıracaklar, köleler, borçlular, Allah yolunda olanlar ve yolda kalanlar içindir. Allah bilendir, hikmet sahibidir. Fecr suresi 17. Hayır, aksine siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz. 18. Ve yoksulu yedirme konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Kur'an, fakirliği kabul edilmesi gereken bir durum olarak sunmamış, birçok ayetiyle insanların fakirliğin kaldırılması için aktif olarak uğraşmalarını, kendi imkanlarından fakirlere pay ayırmalarını emretmiştir. Kur'an, tüm dirençlere karşı fakirlerin doyurulmasını önemli bir farz olarak Müslümanlara yüklemiştir. Buna karşı inkarcıların direnişini şu ayette görmekteyiz. Yasin suresi 47. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden veriniz denildiğinde, inkarcılar inananlara dediler ki, Allah'ın eğer dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız? Siz gerçekten apaçık bir sapıklık içindesiniz. İslam'la beraber kadınlar, ailelerine ve statülerine bakılmaksızın artık toplumun tam ferdi olarak kabul edilmiş ve önceden sadece erkeklere tanınan birçok hakkı özgürce kullanmaya dinen ve hukuken hak kazanmışlardır. İslam'ın ilk dönemlerini incelediğimizde kadınların her alanda aktif olduklarını, bugün bazılarının zihinlerinde yer alan pasif Müslüman kadın beklentisinden çok farklı profiller sergilediklerini ve toplumda gayet görünür hayatlar yaşadıklarını anlıyoruz. Kadınların Hazreti Muhammed'in peygamberliği döneminde kamusal alanın merkezi olan camilere ve toplu ibadetlere düzenli olarak katıldıkları, erkeklerle bir arada olmalarını zaruri kılan meslekler icra ettiklerini, ticaretle uğraşıp para kazandıkları, hem kadınlara hem erkeklere öğretmenlik yaptıkları, cephe gerisinde askerlere yardım ettikleri, hastalara ve yaralılara bakmak gibi aktif görevler üstlendikleri, hatta cesurca savaşlara katıldıkları bile kaynaklarda mevcuttur. Kur'an, kadınlarla erkekler arasındaki ilişkiyi birbirini tamamlayıcılık üzerinden tarif etmiştir. Bakara suresi 187. Kadınlar sizin için, siz de onlar için birer elbisesiniz. Tevbe suresi 71. İnanmış erkekler ve inanmış kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İslam, kadınlara o güne kadar hiçbir toplumda görülmemiş hak ve özgürlükleri vermiş, kadınlar dilediğiyle evlenebilir, mirastan pay alabilir, istedikleri gibi mülk edinebilir, çalışabilir, mehirlerini aileleri değil kendileri alabilir duruma gelmişlerdir. Kadınlara verilen hakların önemli bir bölümü, toplumun bazı eski geleneklerine dönmesiyle ortadan kalkmış, İslam öncesi cahiliye döneminin geleneklerine ek olarak yeni fethedilen bölgelerin kadın düşmanı kültürleri de İslam adı altında etkili olmaya başlamıştır. Kadın düşmanı gelenekler İslam kültürüne sızıp kural olarak kabul edilince doğal olarak zaman içinde İslam'la özdeşleştirilmişlerdir. İslam'la özdeşleşince de artık değişmez hükümler olmuşlardır. Buna ek olarak hemen hemen hepsi erkek olan etkili ilahiyatçıların cinsiyetlerini merkeze alan yorumlarıyla da yavaş yavaş eski düzen geri getirilmiş ve kadınlar kazandıkları haklarından mahrum olmuşlardır. Abdullah bin Ömer'den rivayet edilen Buhari'deki şu hadis, Hazreti Muhammed'in vefatından sonra başlayan bozulmayı güzel tarif etmektedir. Peygamber devrinde hakkımızda ayet iner korkusuyla kadınlarımıza elimizi ve dilimizi uzatmaktan sakınırdık. Peygamber vefat edince dilimizi ve ellerimizi onlara uzatmaya başladık. Kur'an'da kadınlara tanıdığı birçok hakkın Müslüman toplumlarda kadına tanınmadığı doğrudur. Fakat bu kitabın odak konusu Müslümanların uygulamaları değil, İslam'ın ne olduğudur. İslam'a karşı tavrımızı Müslümanların uygulamaları değil, fakat İslam'ın ne olduğu belirlemelidir. Kur'an'ın vahyedildiği dönemde hem Mekke ve Medine'de hem civarındaki bölgelerde hem de dünyanın birçok yerinde kölelik çokça uygulanan bir sistemdi. Kimisi borcunu ödeyemediği için, kimisi savaşta esir düştüğü için, kimisi de başka sebeplerle köleleştiriliyordu. Köleliğin yaygın olduğu böyle bir dönemde bile Kur'an'da hür insanları köleleştirmeye izin veren bir tek ayet bile yoktur. Daha önceden köleleştirilmiş olanların özgürlüğüne kavuşturulmaları ise Kur'an'da hedef olarak gösterilmiştir. Örneğin Kur'an, insanların yaptıkları birçok hataya karşılık kefaret ödemelerini söylemiştir. Bu kefaret yöntemlerinin en başta gelenlerinden biri ise bir köleyi özgürlüğe kavuşturmaktır. Kur'an, yanlışlıkla bir insan öldürmenin bedellerinden biri olarak, kötü bir adet olan zihar yapmanın, eşini annesi gibi ilan etmenin bedellerinden biri olarak ve kasıtlı şekilde yemin bozmanın bedellerinden biri olarak köle azat etmeyi öngörmüştür. Bunların ikisinde önce köle azat etmeye çalışılacaktır. Diğerinde ise köle azadı seçeneklerden biridir. Bunlardan bir tanesinde mümin köle azat etme şartı vardır. Diğerinde ise böyle bir kayıt yoktur. Sırf Kur'an'ın bu hükümlerinin uygulanması bile toplumda köle olarak kimsenin kalmamasını sağlamaya yeterlidir. Fakat Kur'an'da bununla da yetinilmemiş, en önemli ibadetlerden biri olan zekatın verileceği yerler arasında insanları özgürleştirme sayılmıştır. Bu ayetlerden birisi yukarıda alıntılanan Tevbe suresi 60. ayettir. Diğer bir ayet ise Bakara suresi 177. ayettir. Ayrıca Kur'an, kölelerin özgürlüğe kavuşturulmasını ve açlık seviyesindeki fakirliğin kaldırılmasını aşılması gereken bir hedef olarak insanların önüne koymuştur. Beled suresi 12. Sarp yokuş nedir bilir misin? Özgürlüğe kavuşmaktır veya kıtlık zamanında doyurmaktır. Yakınlığı olan bir yetimi veya sürünen bir yoksulu. Bazıları Kur'an'ın neden kölelikten bahsettiğini sormaktadırlar. Kur'an, fakirlikten neden bahsediyorsa, kölelikten de o yüzden bahsetmektedir. İleri seviyede fakirliğin Beled suresinde kölelikle beraber anıldığını, zekat verilecekler arasında fakirliğin ve köle azadının beraber sayıldığını da hatırlayalım. Ne kölelik ne fakirlik, hadi kaldıralım gibi bir deklarasyonla yetinilerek ortadan kalkar. Fiili uygulama ve kişilerin kendi maddi imkanlarından feragatleri gereklidir. Kur'an bu konuyla ilgili gereken uygulamaları belirlemiş ve uygulandığı takdirde köleliği yok edecek eylemleri ibadet olarak sunmuştur. Kölelikten hiç bahsedilmeseydi, o zaman köleleri azat etmeyi mecbur kılan ve teşvik eden uygulamalar olmayacaktı. Bu da hiç şüphesiz kölelerin aleyhine olacaktı. Ayrıca diyelim ki Mekke'de ve Medine'de Müslümanlar arasında köleliği sadece bir deklarasyonla kaldırdınız. Yahudi, Hristiyan, Mecusi, müşriklerin oluşturduğu toplumlarda kölelik devam edecekti. Müslümanlar köleleri aralarına almayınca zekatı köle azadından başka alanlara vereceklerdi. Kefaretlerde de diğer uygulamaları seçeceklerdi. Bundan da zararı yine köleler göreceklerdi. Kendilerini azat etmenin bir ibadet olarak sunulduğu Müslüman toplumun içinde olmak, kölelerin menfaatineydi. O dönemde yoğun uluslararası ilişkilerin olduğu bir dünya sisteminin olmadığı göz önünde bulundurulursa, köleliğin kalkmasının küreselleştirilemeyeceği rahatça anlaşılacaktır. Bu imkan doğunca bunu yapmak veya bunu yapacak kuruluşlara destek vermek, Beled suresinde ortaya konulmuş olan hedefin gereğidir. Bir de şunu anlamamız lazım. Özgürlüğünü yitirmiş kişi sadece kendisine köle denilen kişi değildir. Günümüzde birçok kimse ekonomik yokluklar ve cinsel istismarlar nedeniyle kendilerine köle denilmese de köle hayatı yaşamakta, iradelerini özgürce kullanamamakta, zorla çalıştırılmakta, zorla seks kölesi yapılmaktadırlar. Dünyada bu konuda ciddi çalışmalar yürüten Uluslararası İş Örgütü ve Özgür Yürüme Vakfı gibi kuruluşlara göre, şu anda kimisi zorla evlilik yaşayan, kimisi seks işçisi, kimisi zorla çalıştırılan 40 milyon civarında modern köle mevcuttur. Bunların %70 kadarı kadındır. Bazılarına göre dünya tarihinde adet olarak en çok kölenin olduğu dönem, içinde bulunduğumuz dönemdir. Bana göre bunları bu durumdan kurtarmakla ilgili harcama yapmak da Kur'an'ın işaret ettiği özgürlüğünü yitirmişlere zekat vermektir. Bunları bu durumdan kurtarmak, Kur'an'ın bahsettiği köle kurtarma kefaretinin kapsamına dahildir ve bu durumu düzeltmekle ilgili her çaba ise Beled suresinin koyduğu hedef için didinmek demektir. Ayrıca günümüzde zahiren zorlama olmasa da açlık sınırındaki fakirlikten dolayı çok kötü şartlarda çalıştırılan yüz milyonlarca kişi vardır ki bunların ne kadar özgür olduğu da tartışmalıdır. Kitabın öngörülen hacmini aşacak bu tartışmaya burada girmiyorum. Köleliğin ABD'de kaldırıldığı dönemde köle sınıfının bir kısmı sanayi devrimi sonrası oluşan işçi sınıfına geçmiştir ve işçi sınıfının içinde öncekinden kötü koşullarda çalışmaya zorlanmışlardır. Kaynaklarda bu dönemde azat edildikten sonra açlıktan ölmemek için eski çalıştıkları yerlere dönen kölelerden bahsedilmektedir. İşçi sınıfının oluşmadığı bir dönemde hiçbir mal varlığı olmadan azat edilecek kölelerin hayatlarını nasıl sürdürecekleriyle ilgili sorun çok önemlidir. Bu yüzden köleleri azat etmek kadar bu kişilerin minimum ihtiyaçlarının karşılanmasını planlamak da gereklidir. Kur'an, köleler için yapılacak harcamaların ibadet olduğunu ifade ederek, pratikte uygulaması verimli sonuçlar verecek bir model sunmuştur. Burada önemli olan ve gözden kaçan nokta şudur. Kur'an, hiçbir şekilde özgür bir kişiyi köleleştirmeye cevaz vermemiştir. Fakat ne yazık ki İslam dünyasında fethedilen yerlerdeki insanlar, Müslümanlarca köleleştirilmişlerdir. Oysa, aşağıdaki ayette görüleceği gibi savaş bittikten sonra esirlerin fidye karşılığında veya fidyesiz salıverilmeleri geçmektedir ama köleleştirme şeklinde bir alternatif sunulmamaktadır. Muhammed Suresi 4. İnkar edenlerle savaş sırasında karşılaştığınızda boyunlarını vurun. Onları iyice bozguna uğratıp zafer kazanınca da artık esirlerin bağını sımsıkı tutun. Bundan sonra ya bir lütuf olarak karşılıksız veya fidye karşılığı salıverin. İşte böyle. Allah dileseydi elbette onlardan intikam alırdı. Ancak savaş sizleri birbirinizle denemesi içindir. Allah yolunda öldürülenlerin yaptıkları boşa gitmez. Kur'an, savaş sonlarında esirler için iki alternatif sunmaktadır. 1. Savaş esirlerini karşılıksız salıvermek. 2. Fidye karşılığı salıvermek. Görüldüğü gibi köleleştirme diye bir alternatif mevcut değildir. Başka herhangi bir ayette de köleleştirmeye izin verilmemektedir. Kur'an'dan savaşla köleleştirme çıkmadığı gibi, Peygamberimizin Bedir Savaşı'ndaki, Huneyn'deki, Mekke'nin fethindeki uygulamalarıyla da bu sabittir. Peygamberimiz buralarda Muhammed Suresinin alıntıladığımız ayetine uygun şekilde esirleri ya fidye ile ya da karşılıksız bırakmıştır. Buralardaki galibiyetlerde köleleştirme ile büyük bir maddi kazanç elde edebilecekken böylesi bir yola gidilmemiştir. Muhammed Suresinin ifadelerine aykırı bütün rivayetler, Kur'an'a aykırı bir uygulamayı Peygamberimizin benimsemesi mümkün olmadığı için reddedilmelidir. Kur'an'ın, zekatın ve kefaretlerin karşılığı olarak özgürlüğe kavuşturmaya yönelik emir ve tavsiyeleri uygulansaydı, İslam toplumunun içinde kölelik ortadan kalkardı. Köleler açlık tehlikesiyle karşılaşmadan özgür topluma entegre olurlardı. Oysa Müslümanlar, Kur'an'dan çıkmayan köleleştirmeyi ne yazık ki meşru gördükleri için kölelik İslam aleminde devam etmiştir. Kısacası Kur'an, özgürlüğünü yitirenlerin özgürlüğe kavuşturulmasını, çeşitli suçların kefaretini bu alanla ilişkilendirerek, zekat verilecek yerlerden birisi olarak bu alanı tayin ederek ve özgürlüğü olmayanları özgürlüğüne kavuşturmayı bir hedef olarak koyarak sağlamaya çalışmıştır. Kur'an, fakirlerin, kadınların, kölelerin durumunun düzeltilmesine yönelik ayetler içermektedir. Tarihin uzun bir döneminde haksızlığa uğramış, ezilmiş, zayıf bırakılmış bu kesimlerin durumunun düzeltilmesine katkıda bulunması, İslam'ın birçok erdeminden birisidir. Eğer zayıfların durumunun düzeltilmesinin gerekli olduğu kanaatindeyseniz, Müslüman olmanız için bir sebep daha var demektir. Bilimsel zihin ve motivasyon. Kur'an-bilim ilişkisi denilince daha çok Kur'an'ın içeriğinin bilimsel teorilerle beraber değerlendirilmesi akla gelmektedir. Örneğin büyük patlama ve evrim teorilerinin İslam inancı açısından değerlendirileceği düşünülmektedir. Veya Kur'an ayetlerinde evrenin genişlediğine ve çocuğun anne rahmindeki gelişim aşamalarına işaret olup olmadığı gibi, Kur'an'ın ifadelerinin bilimsel bulgularla karşılaştırılmasından bahsedileceği sanılmaktadır. Bu konuların her birini, İslam-bilim ilişkisi açısından önemli buluyorum ve bu konular üzerinde de yıllarca çalışıyorum. Fakat bu başlık altında bu konuların hiçbiri odak noktası olmayacaktır. Burada Kur'an'ın inşa ettiği zihinsel yapının bilimsel faaliyet yapmaya ne kadar elverişli olduğu ve Kur'an'ın bu konuda gereken motivasyonu sağladığı kısaca gösterilecektir. Kur'an'ın vahyedildiği dönemde ve bölgede bilimsel çalışmaların değerini takdir edecek bir kültürel yapı mevcut değildi. Günümüzde olduğu gibi bilimsel bilginin teknoloji üretimini destekleyerek paraya ve güce dönüştürülebileceği anlaşılamamıştı. Birçok kimse için bilimsel çaba, karın doyurmayacak, boş bir uğraştı. Bu alanda emek sarf etmenin rasyonel bir gerekçesini göremiyorlardı. Böylesi bir ortamda Kur'an, birçok ayetiyle bilim yapmaya müsait bir zihin inşa etti ve bu konuda gereken motivasyonu sağladı. Bilimsel çabanın insanlık için öneminin anlaşıldığı günümüzde, 7. yüzyıldaki Kur'an'ın bu inşasının ve motivasyonunun değeri çok daha iyi anlaşılmaktadır. Ayrıca Kur'an'ın bilim yapmak için çok önemli bir husus olan yazılı kültüre geçmeyi, yazılı kültürün çok zayıf olduğu bir bölgede sağlaması da önemli olan bir husustur. Kur'an, bilimsel faaliyet yapılırken zihinde mevcut olan ön kabulleri desteklemektedir. Ön kabul kavramı, bazılarınca şartlanmış olmak ve objektif olamamak gibi negatif anlamlarda kullanılsa da, burada bu kavramı böylesi negatif bir anlamda kullanmadığımı, tersine bilimsel faaliyeti destekleyen zihin durumlarıyla ilişkilendirerek kullandığımı belirtmeliyim. Hayatımızda bazı görüşleri belli bir şekilde edindikten sonra artık bunlar ön kabul olarak zihnimize eşlik eder ve birçok olguyu bu ön kabullerle değerlendiririz. Her gördüğümüz olguda bu olguyu anlamamızı mümkün kılan ön kabulleri en baştan gözden geçirmeye hiçbirimizin gücü yetmez. Bu yüzden daha önce edindiğimiz belli kanaatler sonraki olguları değerlendirmemiz için ön kabul görevi görürler. Örneğin dünyanın yuvarlak olduğunu öğrendikten sonra artık birçok olguyu değerlendirirken bu bilgi ön kabul olarak zihnimizde bulunur ve mevsimler gibi birçok fiziksel olguyu bu ön kabul çerçevesinde anlarız. Doğru ön kabuller, doğru değerlendirmeler yapmamızı desteklerken yanlış ön kabuller, sonrasındaki yanlışlar zincirinin tetikleyicisi olabilirler. Burada yapılan analiz, sosyolojik, psikolojik, pragmatik, geleneksel etkilerden soyutlanmış şekilde idealize edilebilecek bir zihnin, Kur'an'ın sunduğu paradigma çerçevesinde nasıl ön kabuller kazanacağı ve motivasyon edineceği ile ilgilidir. Diğer bir deyişle, Kur'an'ın inşa ettiği bir rasyonel zihnin sahip olacağı ön kabulleri ve edineceği motivasyonları belirlemeye çalışmak buradaki hedeftir. Kur'an'ın mesajını kabul eden kişinin zihni, teizmin varlık anlayışına göre şekillenir. Bu varlık anlayışına göre Allah tektir, ezelidir, rasyoneldir, çok kudretlidir, merhametlidir ve tüm varlıkların varoluşlarını ve varlıklarını sürdürmelerini sağlayan O'dur. Bahse konu ön kabuller, özellikle Kur'an'ın teist varlık anlayışını öğretmesiyle desteklenir. Aynı zamanda bu varlık anlayışını benimseme hususunda, Yahudilik ve Hristiyanlık gibi dinlerle İslam'ın temel metni Kur'an arasında birçok ortak nokta olduğunu belirtmekte fayda görüyorum. Burada, bu kitabın planlanan hacmini aşmamak için bu ön kabullerin sadece 3 tanesine kısaca değineceğim. Birincisi, Kur'an, evrenin rasyonel, anlaşılabilir bir yapıda olduğuna dair bilimin çok önemli ön kabulünü destekler. Eğer evren düzensiz, kaotik bir yapıya sahip olsaydı ya da evrendeki düzen insan zihninin sınırlarını aşacak kadar karmaşık olsaydı, diğer bir deyişle temel yapı bizim anlayış kapasitemizi aşsaydı, bilimsel faaliyet mümkün olmazdı. Ünlü fizikçi Albert Einstein, evrenin anlaşılabilir olması konusunda şunları söylemiştir. Evrenin gerçek gizemi onun anlaşılabilir olmasıdır. Onun anlaşılabilir olduğu gerçeği mucizedir. Einstein'la beraber diğer bazı bilim insanları ve felsefeciler de evrenin rasyonel, anlaşılabilir yapıda olmasının bilim yapmayı mümkün kılan olağanüstü bir olgu olduğuna dikkat çekmişlerdir. Buna karşın evrenin rasyonel, anlaşılabilir bir yapıda olduğu birçok bilim insanı için sorgulanmadan kabul edilen bir ön kabuldür. Kur'an en temel mesajı olarak teist bir varlık anlayışı sunar. Evreni rasyonel, bilgisi ve kudreti çok yüksek olan Allah'ın yarattığını ifade eder. Kur'an'da Allah için geçen alim ve hakim gibi sıfatlardan ve Kur'an'ın tümüne dağılmış şekilde Allah'ı tanıtan ifadelerden Allah'ın rasyonel bir varlık olduğu anlaşılmaktadır. Kur'an'ı okuyan her Müslümanın zihni, rasyonel bir Allah'ın yarattığı evren tasavvuruna göre inşa olmaktadır. Bu kişi bilimle ilgilenmeye başladığında, gözlem ve deney yaptığında, evrendeki fenomenleri anlamaya kalktığında da zihnindeki bu evren tasavvurunun kendisinden ayrılmaması doğal durumdur. Evrenin rasyonel bir varlık olan Allah tarafından yaratıldığı bilgisi altında, evrenin yaratıcının yarattığı rasyonel varlıklar tarafından anlaşılabilecek olması beklenecek bir durumdur ve bunda şaşırtıcı bir taraf yoktur. Fakat teizmin felsefe tarihinde ve günümüzdeki en ciddi rakibi olan naturalizm açısından, evrenin rasyonel, anlaşılır yapıda olmasını beklenir kılacak hiçbir unsur gözükmemektedir. Pekala, evrende hiçbir doğa yasasının var olmadığı bir durum olabilirdi. Mantıki açıdan, evrende yasaların var olması zorunlu bir durum değildir. Mantıki açıdan hiçbir doğa yasası olmayan bir evrenin var olmasında, akıl açısından çelişkili bir durum yoktur. Naturalistlerin kabul ettiği haliyle maddenin öz yapısı rasyoneliteyle alakasız olduğu için öz yapısı bu şekilde olan bir varlıktan rasyoneliteye uygun bir yapının sonradan ortaya çıkmasını da bu varlığın ezelden beri bu özelliği taşımasını beklemek için de hiçbir makul sebep yoktur. Naturalist paradigmada evrenin böyle bir yapıya sahip olmasını beklemek için hiçbir sebep yokken evreni rasyonel bir varlık olan Allah'ın yarattığı bir varlık olarak gören Müslümanlar için bu durumda şaşılacak bir şey yoktur. Kısacası, Kur'an'ın zihnini şekillendirdiği bir teist için evrenin rasyonel, anlaşılır yapısı olması beklenir bir durumdur. Çünkü birincisi, evreni yaratan Allah rasyonel bir varlıktır ve ikinci olarak Kur'an'ın paradigmasının önemli bir unsuru olan imtihan dünyasında olmamız ancak böyle bir evrende mümkündür. Bu yüzden Kur'an'a bağlı bir teistin bilimle ilgilenirken bu ön kabule sahip olması, Kur'an metninin zihinleri şekillendirmesinin rasyonel sonucudur. Bir naturalistin de bilim yaparken bu ön kabule sahip olması mümkün olsa da, bu ön kabulü naturalist görüş içerisinde destekleyen hiçbir rasyonel temel yoktur. İkincisi, Kur'an evreni incelemenin, yani bilimin değerli olduğuna dair bilimin önemli ön kabulünü destekler. Evreni incelemenin değerli olduğu, bu faaliyetin vakit ve kaynak ayırmaya değer olduğu, bilimsel faaliyeti destekleyen diğer önemli bir ön kabuldür. Eğer evrenin incelenmesi değerli kabul edilmezse, bu bilimsel faaliyete girişilmesi önünde ciddi bir engel oluşturur. Günümüzde bilimin teknoloji üretmede ve dolayısıyla hayatı kolaylaştırmadaki rolü çok iyi bir şekilde gözlemlendiği ve bilimselliğe değer veren bir kültürel yapı küresel ölçekte yaygınlaştığı ve siyasi yapılarca da bilimsel faaliyetler desteklendiği için evrenin incelenmesinin gerekli olduğu benimsenmesi kolay bir ön kabul gibi gözükebilir. Ancak insanlık tarihine baktığımız zaman bunun böyle olmadığı rahatlıkla görülecektir. Tarihsel süreçte ortaya çıkan birçok kültürde pratik ihtiyaçların karşılanmasının sağlanması dışında evreni incelemek için ciddi bir teşvik ve kaynak aktarımı gerçekleşmemiştir. İnsanın içinden gelen öğrenme arzusu evrenin incelenmesini destekliyor olsa da içten gelen bu arzu evreni incelemenin neden değerli olduğunu göstermek için rasyonel temel sunmaz. Her dinsel veya felsefi görüşün bilimsel aktiviteyi desteklemediğine de dikkat edilmelidir. Örneğin, evreni maddeyi kötü bir varlık olarak sunan dini veya felsefi bir görüş açısından evreni inceleme faaliyetinin değerli bir faaliyet olarak kabul edilmesi zordur. Dünya tarihinde gözüken kimi dini ve felsefi görüşler, bu evrenin ham maddesini oluşturan maddeyi kötü bir varlık olarak niteleyerek, bilim yapmasını destekleyen, bahsedilen ön kabule aykırı şekilde zihinleri inşa etmişlerdir. Fakat Kur'an metninde evrenin, maddenin kötü olduğunu düşündürecek hiçbir ifade olmadığı ve evrenin, maddenin yaratıcısı Allah iyi bir varlık olarak tanıtıldığı, yaratıcının yarattığı evreni, maddeyi incelemek gerekli sonuçlara ulaştıran bir faaliyet olarak teşvik edildiği için bu yaklaşım evreni, maddeyi incelemenin değerli olduğunu destekler. Dünya nüfusunun önemli bir bölümünde etkisi bulunan Uzak Doğu dinlerini ele alalım. Bunların büyük çoğunluğu dış dünyanın, yani evrenin nesnel bir varlığı olmadığını, evrenin bir illüzyon olduğunu iddia ederler. Nesnel olmayan bir varlık ya da yanılsama içinse kaynak ve vakit ayırmak, onu incelemeyi değerli bulmak makul değildir. Dolayısıyla Uzak Doğu dinlerinin büyük çoğunluğunun inşa ettiği zihinsel yapıda, bilimsel faaliyetin gerçekleşmesi için önemli olan evreni incelemenin değerli olduğu ön kabulü desteklenmez. Fakat Kur'an'da evrenin ve yeryüzünün gerçek olarak yaratıldığı söylenerek, evreni objektif bir varlık olarak görmeyen, illüzyon olarak gören yaklaşımlara karşı çıkılır. Şu Kur'an ayeti bu konuda bir örnektir. Ankebut Suresi 44. Allah evreni ve yeryüzünü gerçek olarak yarattı. Bunda inananlar için delil vardır. Kur'an'ın birçok ayetinde evrendeki fenomenler Kur'an'ın iddialarının onaylayıcısı olarak sunulur. Bu ayetler evreni incelemenin değerli olduğu ön kabulünü desteklemektedir. Buna göre evrendeki fenomenler Allah'ın varlığını, kudretini, bilgisini anlamamızı sağladıkları için incelemeye değerdirler. Üçüncüsü, Kur'an evren hakkında bilgi elde etmede gözlemin önemli olduğuna dair bilimin çok önemli ön kabulünü destekler. Felsefe tarihindeki bazı düşünürler masa başında üretilen bilgiyi önemsemiş, gözlemsel süreçlerden verimli bir sonuç alınabileceğini düşünmemişlerdir. Masa başında felsefi argümanlar kurmak veya matematikle ilgili teoremler geliştirmek mümkündür. Felsefe ve matematik gibi masa başında yapılabilen çalışmalar da değerlidir. Fakat bunun dışına çıkılmayıp gözlem merkezli bilim yapılmadığı sürece evrendeki fenomenler hakkındaki bilgimiz çok sınırlı kalmaya mahkum olur. Gözlemsel ve deneysel metot olmadan ne kimyadaki periyodik tablonun, ne güneşin iç yapısının, ne de hücrenin organellerinin keşfedilmesi mümkün olabilirdi. Bilimin belki de en önemli metodu olan deney, laboratuvar şartlarında sistematik olarak yapılan ve istenildiği zaman tekrarlanabilen gözlemdir. Deneyin başarılı bir yöntem olduğuna inanç, temelde iki ön kabule dayanır. Birincisi, gözlemin evreni anlamada güvenilir bir bilgi kaynağı olduğudur. Gözlemi bilgi kaynağı olarak görmeyen biri, sistematik bir gözlem olan deneyi de önemli bir metot olarak göremez. İkincisi ise, doğa yasalarının evrenselliğidir. Laboratuvar şartlarında yapılacak gözlemlerin, doğadaki süreçleri anlamada önemli olacağı düşüncesi, aslında doğadaki yasaların laboratuvarda da eşit derecede geçerli olduğu varsayımına dayanır ki, bu da doğa yasalarının evrenselliği ön kabulünün bir sonucudur. Deneysel metodun en önemli ön kabulü olan sonuçların tekrarlanabilirliği ilkesi de gene, doğa yasaların evrenselliği ön kabulünün bir alt dalı olan doğa yasalarının zamanla değişmediği, hep geçerli olacağı ön kabulünün bir sonucudur. Dolayısıyla bu saydığımız iki ön kabule sahip bir zihin, deneyi yararlı ve önemli bir faaliyet olarak görecektir. Günümüzde bilimle uğraşan herkes, evrendeki fenomenleri gözlemenin veya laboratuvar şartlarında gerekiyorsa deney yapıp, deney sonuçlarını gözlemenin bilim yapılırken en temel bilgi kaynakları olduğunu kabul etmektedir. Fakat insanlık tarihi boyunca bilgi elde etmede gözleme bu şekilde merkezi bir rolün verilmediğini bilim tarihi kitaplarından öğreniyoruz. Eski Yunanlılardaki birçok önemli düşünür, pratik bilgiler sağlamasındaki faydası dışında gözlemsel süreçlerin değerini gereğince takdir edemediler. Buna iyi bir örnek olarak felsefe tarihinde ayrıcalıklı bir yeri olan meşhur felsefeci Platon gösterilebilir. Platon'a göre elde edilmesi önemli olan bilgi değişmez. Ezeli ve ebedi, mükemmel platonik formların bilgisidir ve bu bilgi sadece saf düşünceyle elde edilebilir. Gözlem bu konuda bize yardımcı olamaz. Tam tersine bizi yanıltabilir. Kur'an'da Allah tarafından vahyedilme iddiası olmasına rağmen, bu kitaptan evrenle ilgili her şeyi öğrenin denilmiş, bu kitabın inananları evren üzerine gözlem yapıp sonuçlar çıkarmaya davet edilmişlerdir. Kur'an, kendisine güvenen bir üslupla bu gözlemleri kendi otoritesine tehdit görmemiş, tam tersine, aklı çalıştırmayla ve gözlemle bilgi elde etmeyle ulaşılan sonuçları kendi iddialarını tasdikleyen aracılar olarak takdim etmiştir. Evrendeki fenomenleri gözleyerek sonuçlar çıkarmaya davet eden ayetlere şu iki ayet örnektir. Ankebut Suresi 20. De ki, yeryüzünü gezip dolaşın da yaratılışın nasıl başladığını görün. Yusuf Suresi 105. Evrende ve yeryüzünde nice deliller vardır ama bunlar yanından yüz çevirip geçmektedirler. Bu ayetlerden ilkinde dünyanın içindeki fenomenlerin incelenmesi suretiyle yaratılış hakkında bilgi edinmeye davet varken, ikincisinde yeryüzündeki delilleri incelemeyenler eleştirilmektedir. Bunları ve benzeri ayetleri okuyan bir kişi, Kur'an'ı okuyup da evrendeki süreçlerle ilgili her detayı öğreneceğini değil, fakat evrendeki fenomenleri gözleyerek ve inceleyerek elde edeceği bilgilerden faydalanacağını anlar. Kısacası Kur'an, kendinden önceki mitolojiyle ve gelenekle yoğrulmuş zihinleri bunların otoritesinden kurtarırken, evrendeki olguları gözlemlemeyi değerli bulacak şekilde zihinleri inşa eder. Bu ise, evren hakkında bilgi elde etmede gözlem önemlidir gibi, bilim açısından değerli bir ön kabulün oluşumunu desteklemektedir. Burada ele almadığım, diğer çalışmalarımda incelediğim, Kur'an'ın sunduğu diğer önemli ön kabuller şunlardır. Dördüncüsü, insan zihninin evrenle ilgili doğru bilgilere ulaşabileceğiyle ilgili ön kabuldür. Zihnin doğruya ulaşma kapasitesi mümkün görülmezse, bilimsel çaba anlamsız olur. Beşincisi, bilimsel faaliyetin objesi olan evrenin keşfedilebilir olduğuna dair ön kabuldür. Evrenin yapısının keşfedilmeye imkan tanımadığı düşünüldüğünde de bilimsel faaliyet anlamsızlaşır. Altıncısı, faaliyetle ulaşılan yasaların evrensel olduğuna dair ön kabuldür. Eğer bilim insanları buldukları yasaların dünyanın farklı yerlerinde farklı olmasını ve zamandan zamana bu yasaların değişmesini bekleseler de bu yasaları bulma faaliyeti anlamsızlaşırdı. Yedincisi, evreni anlamada matematiğin önemli olduğuna dair ön kabuldür. Eğer evreni anlamada matematikten faydalanmazsanız, evrene gereğince nüfuz edemezsiniz ve geçmiş ve gelecek hakkında öngörüde bulunmanız mümkün olmaz. Kur'an, bilim yapmak için önemli ön kabullerle zihinleri inşa ettiği gibi, bilimsel faaliyet için birçok ayetiyle teşvikte bulunarak da gerekli motivasyonu sağlar. Motivasyon bir davranışın gerçekleştirilmesinin nedenlerini ifade eder. Bilimsel faaliyette bir davranış türüdür ve her davranış gibi bir motivasyona ihtiyaç duyar. Bilimsel faaliyetin birçok zaman yemek, içmek, uyku gibi en temel ihtiyaçlarımızı gidermek amacını gütmeksizin de yapıldığını düşünürsek, bu en temel ihtiyaçları karşılamadan yapılan bu faaliyeti bu kadar zaman, emek ve kaynağın aktarılmasının rasyonel sebebinin ne olduğu bir soru olarak ortaya çıkmaktadır. Günümüzde gerek bilimsel faaliyette bulunanlara ödenen paralarla, gerek şöhretle, gerek çeşitli unvanlar ve statülerle gereken motivasyonun sağlandığını görüyoruz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, bu motivasyonların çoğunun hedefinin bilim dışında başka uğraşlarla da sağlanabileceğidir. Örneğin ticaret, spor, siyaset gibi uğraşlar aracılığıyla bilimsel faaliyetler kadar hatta daha çok para kazanılıp bunlar bilime tercih edilebilir. Gene müzik, spor ve siyasetle uğraşan biri bilimle uğraşmaktan daha çok şöhret kazanabilir. Bu sayılan motivasyon hedefleri bilime özgü olmayıp bilimsel uğraşı mümkün kılsa da zorunlu kılmaz. Aynı motivasyonlara sahip biri dolayısıyla bilim dışında başka uğraşlara da yönelebilir. Gene pratik ve teknolojiyle ilgili ihtiyaçların giderilmesi amacıyla da bilimsel faaliyetler motive edilebilir. Bu da doğru olmakla beraber, temel sorularla ilgilenen disiplinlerin bu tarz pratik hedefli yaklaşımlarla fazla motive edilemeyeceği de açıktır. Bu tarz pratik çıkar merkezli yaklaşımlar, temel bilimlerden ziyade mühendisliğin çeşitli disiplinlerini ön plana çıkarır ve temel bilimlere ancak mühendislik hedefleri için araçsallaştırılabileceği ölçüde yöneltir. Kur'an'a inanan bir Müslüman için bu tip motivasyon kaynaklarının olmasında bir sorun yoktur. Bir Müslüman bilim insanı da bilimle ilgili faaliyetlerden dolayı para ve unvanlar kazanabilir, bilimsel çabalarıyla dünyevi fayda elde edebilir. Fakat Kur'an'ın inşa ettiği zihin açısından bunlardan daha anlamlı bir motivasyon kaynağı da vardır ki, evreni anlama faaliyetinin Allah'ın bir emri olarak sunulmuş olması ve bu anlama faaliyetinin Allah'ın kudret, bilgi ve sanatını tanımaya bir aracı olmasıdır. Bu tarz bir motivasyon, dünyevi çıkarlarla ilgili diğer hiçbir motivasyon kaynağı olmadığı bir durumda bile gereken itici gücü sağlar. Üstelik bu motivasyon, pragmatik motivasyonların aksine evreni bilme çabası olan bilime özgüdür ve bilim dışında başka disiplinlerle karşılanamaz. Bilimin çeşitli hazlar ve dünyevi menfaatler için araçsallaştırılamayacağı alanlarda da devam eder. Bunu anlayan, Kur'an'ın evreni anlama vurgusunu kavrayan ideal Müslüman bir toplumun bilimle uğraşması kaçınılmaz olur. Kur'an'ın sunduğu dünya görüşünde evreni en sofistike şekilde anlama faaliyeti olan bilimin kaçınılmaz bir yeri vardır. Kur'an'da yüzlerce ayetle evrendeki fenomenleri incelemeye, bunlardan sonuçlar çıkarmaya davet yapılmaktadır. Çok rahatlıkla söylenebilir ki, büyük dünya dinlerinin hiçbirinde bunun yarısı kadar bir yoğunlukta bile bir teşvik yoktur. Kur'an'ın yüzlerce ayetindeki bu teşvikini birçok Müslüman görmezden gelmiş veya yüzeysel bir şekilde uygulamış olabilir. Fakat bu teşvikin en sofistike uygulanış şeklinin bilimsel faaliyetlere yöneltici olduğu da açıktır. Nitekim yaşadığı dönemde dünyadaki en iyi bilim insanlarından biri olarak kabul edilen Biruni, "Benim bilimle uğraşma sebebim Âl-i İmrân suresi 191. ayettir." demiştir. İlgili ayet şu şekildedir. Âl-i İmrân 191. "Onlar ki ayaktayken, otururken ve yanları üzerinde yatarken Allah'ı hatırlarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı konusunda derinlemesine düşünürler. Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmadın. Sen yücesin. Bizi ateş azabından koru." Biruni'nin işaret ettiği bu ayete benzer şekilde evrendeki fenomenleri incelemeye yönlendiren birçok Kur'an ayeti vardır. Bunlara şu ayetlerde örnektir. Yunus Suresi 101. "De ki, evrende ve yeryüzünde olanlara bir baksanıza, inanmayan bir topluma deliller ve uyarılar fayda sağlamaz." Nahl Suresi 10. "O ki gökten size su indirendir. Onu hem içersiniz hem de hayvanlarınızı otlatacağınız bitkiler onunla biter." 11. "Onunla sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve meyvelerin her türlüsünden bitirir. Şüphesiz düşünebilen bir topluluk için bunda deliller vardır." 12. "Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı hizmetinize sundu. Yıldızlar da onun emriyle boyun eğmiştir. Şüphesiz bunda aklını kullanabilen bir topluluk için deliller vardır." Kur'an 7. yüzyılda bilime önem verilen bir kültürün olmadığı bir ortamda, gerek zihinleri inşa ediş şekliyle, gerek sağladığı motivasyonla bilimsel faaliyetleri desteklemiştir. Bilimsel faaliyetlerin önemini gereğince anlayan birisinin, Kur'an'ın bu özelliğine hayranlık duymaması mümkün değildir. Çevre bilinci. Hırslarını gerçekleştirmek peşindeki insanoğlu birçok zaman emelleri için başka insanlara zarar vermekten kaçınmamıştır. Tarihe baktığımızda insana zarar vermekten kaçınmayan insanoğlunun çevreye zarar vermekten hiç kaçınmadığının birçok örneğini rastlamaktayız. İnsanın bir parçası olduğu doğaya verdiği zararların sonucunu tarihin geçmiş dönemlerinde de gözlemlemesi mümkündü. Örneğin yeşil alanları yok edenler bunun kendilerine zarara dönüşebileceğini gözlemleyebilirlerdi. Fakat 18-19. yüzyılda sanayi devriminden önce insanların doğaya verebilecekleri zararın boyutunun anlaşılmadığı ve çevre bilinci diyebileceğimiz bir kavrama rastlanamayacağı rahatlıkla söylenebilir. Çevreci hareketlerin kökeni sanayi devrimini izleyen süreçlere kadar götürülebilir ama modern çevreci hareketler ancak 1960'lı, 1970'li yıllarda başladı. Çevreci hareketler hava kirliliği, suların kirliliği, canlı türlerinin yok olması, küresel ısınma, ozon tabakasının delinmesi, çölleşme, ormanların yok olması gibi konularla ilgilendiler. Bu konularda duyarlılığın oluşması ve gereğinde yasaların konulması için uğraştılar. Tıbbın gelişmesiyle havanın ve suların kirliliğinin insan hayatına verdiği zarar ve birçok hastalıklara yol açtığı çok daha iyi anlaşıldı. Biyologlar, çevreye verilen zararların geriye dönüşü olmayacak şekilde birçok canlı türünü yok ettiklerini ortaya koydular. Günümüzde dünyanın farklı ülkelerindeki birçok kimse de ciddi derecede çevre bilincinin olduğunu ve insan hırsları neticesinde çevreye verilen zararlardan endişe duyulduğunu söyleyebiliriz. Konumuz açısından önemli olan husus şudur. Günümüzde önemi anlaşılmış olan çevre bilinci konusunda Kur'an, 7. yüzyılda çevre bilinci diye bir kavramın olmadığı dönemde çevre duyarlılığı olan bir zihin inşa etmiştir. Bu konuda önemli olan bir ayet şöyledir. Rum Suresi 41. İnsanların elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde bozgun çıktı. Yaptıklarının bir kısmını kendilerine tattırmaktadır ki vazgeçsinler. Kur'an, insanlarla buluştuğu dönemin ve bölgenin sorunlarına hapsolmuş bir kitap değildir. Kur'an'ın vahyolduğu bölgede deniz bile yoktu. Fakat yukarıdaki ayette insanların yaptıkları yüzünden denizlerde oluşan bozulmalardan bahsetmektedir. 7. yüzyılda deniz kıyısında yaşayan bir kişi bile muhtemelen karşısında duran uçsuz bucaksız denize insanların yapacağı hiçbir faaliyetin zarar veremeyeceğini düşünürdü. Oysa günümüzde insanların yaptıkları faaliyetlerin denizlere nasıl zarar verebildiği çok iyi gözlemlenmiştir. Fabrikaların atıkları gibi etkenlerle kirlenen denizlerde insanların duyarsızlığı yüzünden birçok canlı türü yok olmuştur. Ayrıca atıklar yüzünden ağır metallerle dolu deniz ürünlerini yiyen insanlar bu ağır metaller yüzünden kanser gibi hastalıklara yakalanmaktadırlar. Tam da ayette denildiği gibi ellerimizle yaptıklarımız yüzünden karadaki ve denizdeki oluşumlara zarar veriyoruz ve sonunda bunun zararını da biz çekiyoruz. Kur'an, insanlarla buluştuğu dönemde var olmayan bilgileri olduğu gibi bilinç düzeylerini de insanlara aktarmıştır. Çevreye verilen zararların önemli bir bölümü doğadaki dengenin bozulması yüzünden gerçekleşmektedir. Dengeyi bozmamayı söyleyen Kur'an ayetleri de çevrenin korunmasını desteklemektedir. Rahman Suresi 7. Göğü yükseltti ve dengeyi oluşturdu. Sakın dengeyi bozmayın. Bu ayetlerdeki dengeyi bozmama, tartıda ölçüde hile yapmamak olarak anlaşılabileceği gibi, 7. ayette dikkat çekilen doğadaki dengeyi bozmamak olarak da anlaşılabilir. Çevreye verilen zararların arkasında yatan önemli nedenlerden biri, insanın açgözlülükte yaptığı israflardır. Kur'an'ın, "Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz, Allah israf edenleri sevmez" gibi israfı eleştiren ayetleri de bu konu açısından önemlidir. Kur'an'da defalarca evrendeki fenomenlere gözlerimiz çevrilir. Kur'an terminolojisi açısından evrendeki her canlı Allah'ın bir ayetidir. Bir canlı türünün yok olmasına sebep olmak, Allah'ın bir ayetinin yok olmasına sorumsuzca sebep olmak demektir. Bir Müslüman için Allah'ın ayetleri değerlidir. Onlara hoyrat davranmak ve doğaya zarar vererek diğer insanlara ve gelecek nesillere zarar vermek, Kur'an'ın aşıladığı sorumluluk hissiyle uyuşmamaktadır. Doğaya Kur'an'ın inşa ettiği zihinle ve öğrettiği etik sistemle bakan birinin ona zarar vermekten kaçınması ve çevre bilincinin olması gerekir. Bilinçli suskunluklar. Kur'an'da açıklanan hususlar kadar açıklanmayan hususlar da önemlidir. Kur'an'da açıklanmayan hususlara bilinçli suskunlar diyorum. Kur'an'ın bilinçli suskunluklarının önemli bir boyutu, insanlarla buluştuğu zaman ve dönemin yanlış inançlarına yer vermemesidir. Hiç şüphesiz Kur'an insan ürünü bir kitap olsaydı, indiği dönem ve bölgenin yanlış inançlarını içermesi beklenirdi. Örneğin Kur'an'da evrenin genişlemesiyle ve ana rahmindeki oluşum aşamalarıyla ilgili olağanüstü ifadeler mevcuttur. Fakat o çağda bazılarının kabul ettiği inançlar olmalarına rağmen dünyanın öküz ve balık üzerinde olduğu veya çocuğun cinsiyetinin annesinin ve babasının sıvılarından hangisi galip gelirse onun belirlediği gibi yanlış inançların hiçbiri mevcut değildir. Önceki bölümlerde ele alınan konularda aktarılan olağanüstü ifadeler, Kur'an'ın ilgili konu hakkında konuşurken yanlış inançlara yer vermemesiyle beraber düşünülmelidir. Bu başlık altında ise Kur'an'ın bilinçli suskunluklarının başka bir boyutuna değineceğim. Kur'an, indiği çağın ve bölgenin etkisiyle yazılmış bir kitap olsaydı, çok geniş bir zaman dilimine, çok farklı kültürlere ve milletlere, çok farklı iklimlere, çok farklı yönetimlere hitap edemezdi. Kur'an'ın birçok farklı konudaki bilinçli suskunlukları, İslam'ın birçok farklı koşula uyum sağlayan esnekliğine izin vermiştir. Ne yazık ki Kur'an'ın bilinçli suskunluklarını bilinçsizce kendi gelenekleriyle dolduran bazı ilahiyatçılar, İslam'ı birçok hurafeye boğmuşlar ve İslam'ın farklı koşullara uymasına izin veren esnek yapısına zarar vermişlerdir. Aşağıda bu konuyla ilgili üç alandan, siyaset, ekonomi ve kadın konusundan örnekler vereceğim. Aslında bu konu üzerine müstakil bir kitap yazılacak şekilde genişletilebilir. Kur'an'ın bilinçli suskunluklarının birçok alanda Müslümanlara tarihin değişen koşullarına uymaları için esneklik sağladığı, örnek verilen üç alandan çok daha fazlasının olduğu unutulmamalıdır. Daha önce kısaca değindiğim gibi Kur'an'ın bilinçli suskunluklarına önemli bir örnek, Kur'an'ın detaylı bir siyasi sistem tarifi yapmamasıdır. Buna karşın Kur'an'ın yukarıda örneği verilen adalet, dayanışma gibi her dönem geçerli temel ilkeleri koyduğu unutulmamalıdır. Bir an için Kur'an'da Hz. Muhammed döneminde kabilelerin yönetildiği gibi bir yönetim şemasının sunulduğunu düşünelim. Eğer Kur'an, inkarcıların iddia ettiği gibi Muhammed'in uydurduğu bir kitap olsaydı, böylesi bir durumun gözlenmesi mümkündü. Kabileler için öngörülen sistemle büyük imparatorluklar kurulduğunda ortaya çıkan siyasi yapıların yönetilmesi mümkün olmazdı. Veya günümüzde yaygın olarak uygulandığı gibi seçimle partilerin, milletvekillerinin, başbakanların seçildiği sistemlerin uygulanması mümkün olmazdı. Eğer Kur'an'da iki katlı binadan yüksek bina yapmak yasaktır şeklinde bir ilke olsaydı ve modern dönemin belediyeleri şehirleri yönetirken buna benzer ilkeleri dini hüküm olarak kabul etselerdi veya çok katlı binalarda yaşayanlar İslam'ı benimsemeye çalışsalardı, böyle bir ilke yüzünden ciddi zorluklar yaşanacaktı. Kur'an'ın buna benzer hususlardaki bilinçli suskunluğu olmasaydı, Kur'an'la çelişkiye düşmeden tarihin değişen koşullarına uygun siyasi yapıları ve belediyeleri Müslümanlar oluşturamazdı. Ticaretle ilgili ise hayali olarak şu örnekleri düşünelim. Eğer Kur'an'da bir sepet hurma için veya bir koyun için sabit bir fiyat belirlenseydi, bunun genişleyen İslam topraklarında ve tarihin farklı dönemlerinde açacağı sorunları hayal edelim. Veya o dönemin tarımında veya hayvancılığında uygulanan bir yöntem Kur'an'da hükümleştirilseydi, bunun Müslümanlar için açacağı sorunları hayal edelim. Tarihin o dönemi, sanayi devrimi sonrası dönemi gibi sürekli değişim gözlemlendiği ve değişimin ilerleme olarak kabul edildiği bir dönem değildi. O dönemin insanların, dedelerinin dedelerinin dedelerinin uyguladığı tarım ve hayvancılık metotlarıyla torunlarının uyguladığı arasında ciddi bir fark yoktu. Yeni olandan ziyade asırlardır uygulanan makbuldü. Kısacası o dönemin zihniyetiyle tarihin gelecek dönemlerine bakan bir insan, kendi dönemindeki bir tarım ve hayvancılık metodunu pekala kurallaştırmaya kalkabilirdi. Eğer Kur'an'ı inkarcıların iddia ettiği gibi Muhammed yazsaydı, Kur'an'da böylesi durumların gözlemlenmesi mümkündü. Kur'an'ın bu husustaki bilinçli suskunlukları da önemlidir. Kur'an'ın vahyedildiği 7. yüzyılda, dünyadaki birçok toplumda kadınların aleyhine birçok kültürel kabul ve yasa vardı. Önceki başlıklardan birinde değindiğimiz gibi Kur'an'da kadınlar lehine düzeltmeler yapılmıştır. Kur'an'ın kadınlar lehine yaptığı düzenlemelerin bir kısmı kadınlar lehine konulan hükümlerle, bir kısmı ise kadınlarla ilgili konularda Kur'an'ın bilinçli suskunluklarıyla olmuştur. Örneğin Kur'an'da kadın-erkek ilişkilerinde bir cinsin diğerinin isteklerine karşı nasıl bir tavır takınacağı konusunda bilinçli bir suskunluğun olduğunu söyleyebiliriz. Bir kadın, komşusuna çaya gitmek isterse, fakat kocası bunu istemezse ne olacağına Kur'an'a bakarak karar veremezsiniz. Bu konu, o çiftin arasında çözüleceği bir meseledir. Okullarda kadınlarla erkeklerin beraber mi ayrı mı eğitim alacağına, iş yerlerinde kadınlarla erkeklerin beraber mi ayrı mı çalışacağına da Kur'an'a bakarak karar veremezsiniz. Bu konudaki düzenlemenin nasıl yapılacağına toplum ve bireyler karar verecektir. Kelam ekollerinin kurucuları da, meşhur hadis kitaplarının yazarları da, geniş taraftar kitlesi olan mezheplerin kurucuları da, etkili bütün tefsir kitaplarının yazarları da hep erkektir. Bunların önemli bir bölümünün Kur'an'ın bilinçli suskunluklarını erkek bakış açısıyla doldurmaya çalıştıkları tespit edilmesi gereken bir vakadır. Fakat Kur'an'ın kadınlarla ve kadın erkek ilişkisiyle ilgili birçok konudaki bilinçli suskunlukları değişen kültürel yapılara İslam'ın uyumasında esneklik sağlamıştır. Kur'an'ın bu konulardaki bilinçli suskunluklarını bilinçsizce kendi kültürel yapılarıyla doldurmaya çalışmış olanların görüşleri İslam'dan dışlanmalıdır. Kur'an'da açıklanmayan konuların insanların inisiyatifine bırakıldığı Kur'an'ın bir ifadesidir. Maide Suresi 101. Ey iman sahipleri! Size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. Allah onları affetti. Allah bağışlayandır, merhametlidir. Bu ayetten anlıyoruz ki Kur'an'da bir konuda açıklama yapılmaması, o konunun insanların inisiyatifine bırakıldığını göstermektedir. Sonuçta Kur'an'da unutulmuş bir konu yoktur. Ama bilinçli suskunluklar vardır. Bunlar insanlar için özgürlük alanlarıdır ve insanların değişik şartlara adaptasyonunu sağlayan esneklik alanlarıdır. Kur'an'ın konuştuğu konular gibi hakkında konuşmadığı konulara da dikkat etmeniz gerektiğine bu başlık altında dikkat çekmek istedim. Kur'an'ın bilinçli suskunluklarından kaynaklanan özgürlük alanlarını ne yazık ki bazı ilahiyatçılar kendi görüşleriyle doldurup yok etmişlerdir. Kur'an'daki mevcut esneklikler değerlendirilmeli, bu esnekliklerin tesadüfen oluşmadığı ve ilahi hikmetle ilişkili oldukları bilinmelidir. Siyaset, ekonomi ve kadın konularında verdiğim örnekler üzerine düşünerek, Kur'an'ın vahyedildiği çağdaki ve bölgedeki siyaset, ekonomi ve kadın algıları Kur'an'a yansısaydı, İslam'ın tarihin farklı dönem ve şartlarına uymasında ne kadar zorluklar yaşanabileceğini tahmin edebiliriz. Böylece Kur'an'ın, önceki başlıklarda dikkat çekilen zihin inşalarıyla beraber bilinçli suskunluklarının değerini daha iyi kavrayabiliriz.